Ayrım 13, Duman Olan Adam, May Siyoval, sayfa 185. Martin Beck bir karar verdi ve bu kararını anında iki telefon görüşmesi yaparak harekete geçirdi. İlk olarak İsveç Büyükelçiliğinden gelen iyi giyinimli delikanlıyı aradı. Bulabildiniz mi? Hayır. Bir başka deyişle yeni bir haber yok. Matson bir uyuşturucu kaçakçısıymış. Macar polisi onu arıyor. Biz kendi payımıza Interpol aracılığıyla eşkalini dağıtacağız. Ne kadar tatsız. Evet. Sizin için bu ne anlama geliyor? Eve gideceğim anlamına geliyor. Eğer ayarlanabilirse yarın bu konuda biraz yardıma ihtiyacım var.
Zor olabilir ama elimden geleni yaparım.
Evet, yapabilirseniz sevinirim. Çok önemli.
Yarın sabah erkenden telefon ederim.
Teşekkürler.
Hoşça kalın. Umarım son birkaç gündür en azından iyi vakit geçirmişsinizdir.
Evet, çok güzeldi. Hoşça kalın. Ardından Şuluk'a, adam karakoldaydı. Yarın İsveç'e dönüyorum.
Ah tamam, iyi yolculuklar.
Eninde sonunda raporumuzu alırsınız.
Siz de bizimkini. Matson'u hala bulamadık.
Şaşırdın mı?
Çok. Açıkçası hayatımda hiç buna benzer bir olay görmedim ama yakında onu buluruz.
Kamp alanlarına baktın mı?
Öyle yapıyoruz. Biraz zaman alıyor. Bu arada Fröbe intihara teşebbüs etti.
Sonuç?
Başaramadı tabii. Kafasını duvara vurdu. Kafatası şişti. Onu psikiyatriye sevk ettim. Doktor manik depresif olduğunu söyledi. Asıl soru kızın da aynı şekilde elimizden kaçmasına izin verecek miyiz?
Ya Radeberger?
İyi, hapishanede spor salonu var mı diye soruyor. Var.
Sana bir şey sorabilir miyim?
Sor.
Matson'un burada Budapeşte'de cuma akşamından cumartesi sabahına kadar 5 kişiyle irtibat kurduğunu biliyoruz.
2 otel resepsiyonisti ve 2 taksi şoförü. 5. kim?
Pasaport kontrol memuru.
Tek bahanem 36 saattir eve gitmedim. Yani onu sorguya çekmemizi mi istiyorsun?
Evet. Ne hatırlayabiliyorlarsa. Ne dedi, nasıl davrandı, ne giyiyordu?
Anladım.
Raporu Almanca ya da İngilizce yazdırıp İsveç'e postalar mısın?
Faks çekmem daha iyi olur. Her neyse, belki sen yola çıkmadan önce eline ulaştırabiliriz.
Biraz zor. Saat 11 civarı çıkıyorum.
Biz hızımızla meşhuruz. Ticaret Bakanı'nın karısı geçen sonbaharda NEP stadyumunda çantasını kapkaççılara kaptırdı. Olayı ihbar etmek için taksiyle buraya geldi. Buraya ulaştığında alt kattaki masadan çantasını ona iade ettiler. Hala bu formumuzu koruyoruz. Neyse, işimize bakalım şimdi.
Teşekkürler öyleyse ve hoşça kal.
Hoşça kal. Ne yazık ki iş dışında görüşmeye vaktimiz olmadı.
Martin Beck kısa bir süre durup düşündü. Ardından Stockholm'e telefon görüşmesi istedi. 10 dakika sonra telefon çaldı.
Leonard dışarıda dedi Kohlberg'in karısı. Her zamanki gibi nereye gittiği hakkında tek kelime etmedi. Görev çağırıyor. Pazar günü dönerim. Kendine iyi bak dedi. Arabayı da aldı. Polisliğin adı batsın.
Sırada Melander vardı. Bu kez arama 5 dakika sürdü.
Selam, rahatsız etmiyorum umarım.
Tam yatmıştım.
Melander hafızası her gece 10 saat uyuması ve durmadan tuvalette olmasıyla meşhurdu.
Matson davasından haberdar mısın?
Evet.
Yola çıkmadan bir gece önce neler yaptığını öğren, ayrıntısıyla. Nasıl davranmış, neler demiş, ne giyiyormuş.
Bu gece mi?
Yarın da olur.
Aha.
Haydi görüşürüz.
Görüşürüz.
Martin Beck'in telefonla işi bitmişti. Tükenmez kalemli kağıt alıp alt kata indi. Alf Matson'un bavulu hala resepsiyonun arkasındaki odadaydı. Martin Beck daktilonun kılıfını çıkardı, masaya koydu. Makineye bir kağıt sokup yazmaya başladı.
Taşınabilir daktilo, Erika marka, kılıfıyla, sarımsı kahverengi, tutma sapı olan, yeniye yakın domuz derisi bavul. Bavulu açtı, içindekileri masaya dizdi, yazmaya devam etti. Gri siyah ekose gömlek, kahverengi spor gömlek, çamaşırhaneden yeni çıkmış Metro Laundry, Stockholm etiketli beyaz poplin gömlek, açık gri gabardin pantolon, jilet gibi ütülü, 3 beyaz mendil, 4 çift çorap, kahve, lacivert, açık gri ve bordo, 2 çift renkli ekose boxer short, yeşil ve beyaz, 1 tane jarsi atlet, 1 çift açık kahve süet ayakkabı. Martin Beck hırkaya benzer kıyafete baktı, elini aldı ve resepsiyonda çalışan kıza gitti. Kız çok tatlıydı ve sıradan bir güzelliği vardı. Ufak tefekli, dolgun atlı, uzun parmaklı, güzel bacaklı, narin bilekliydi. Uzun bacağında birkaç tane tüy görünüyordu ve etek giymişti. Elinde yüzük yoktu. Martin Beck uzaklara dalmışken kıza baka kaldı. ''Buna ne deniyor?'' dedi. ''Jersey blazer ceket'' dedi kız. Martin Beck orada durup düşünmeye başladı. Kız kızardı. Resepsiyon masasının diğer tarafına yürüdü, eteğini düzeltti, süt yenini ve kopçasını çekip ayarladı. Martin Beck sebebini anlayamamıştı. Geri döndü, masaya dönüp daktiloyla yazdı. ''Koyu mavi blazer ceket, 58 yaprak daktilo kağıdı, standart boy, elektrikli tıraş makinesi Remington, Kurt Salomonson, Not Wandering kitabı, tıraş seti, tıraş losyonu, tabak, diş macunu, Skype, açılmış diş fırçası, ağız suyu, vademekum, kodeinli aspirin, açılmamış bir kutu, koyu mavi plastik cüzdan, 20 dolarlık banknotlar halinde 1500 dolar, 100 kronluk banknotlar halinde 600 kron, yeni baskı, Alf Matsu'nun daktilosunda yazılmıştır. Martin Beck bütün eşyaları tekrar bavula koydu, listeyi katlayıp çıktı. Resepsiyondaki kız ona allak bullak bir halde baktı. Şimdi az öncekinden de güzel görünüyordu. Martin Beck yemek salonuna gidip yüzünde yine dalgın bir ifadeyle gecikmiş bir akşam yemeği yedi. Garson önüne bir İsveç bayrağı koydu. Müzisyen masasına kadar gelip sol kulağına vatansever İsveç melodileri çaldı. Martin Beck bunun farkında değil gibiydi. Kahvesini bir yudumda mideye indirdi. Hesabı beklemeden masaya kırmızı bir yüzlük banknot bıraktı ve üst kata çıkıp yattı. 22. Bölüm. Büyükelçilikten gelen delikanlı aradığında saat 9'u biraz geçiyordu. ''Şanslısınız dedi, saat 12'de Budapeşte'den kalkan uçakta yer bulmayı başardım. 2'ye 10 kala Prag'da olacaksınız. 5 dakika bekledikten sonra Kopenhag'a giden SAS uçağına bineceksiniz.''
''Teşekkürler.'' dedi Martin Beck.
''Bu kadar kısa süre içinde ayarlamak kolay olmadı. Biletleri Malev'den kendiniz alabilir misiniz?'' ''Ödemesini hallettim. O yüzden sadece alınmaları gerek.''
''Elbette.'' dedi Martin Beck. ''Çok teşekkür ederim.''
''İyi uçuşlar dilerim öyleyse Bay Beck. Sizi burada görmek bir zevkti.''
''Teşekkürler.'' dedi Martin Beck. ''Hoşça kalın.''
Tam tahmin edildiği üzere 3 gün önce konuştuğu kıvırcık saçlı esmer güzelle birlikte biletler onu bekliyordu. Martin Beck otel odasına döndü, bavulunu topladı ve bir süre cam kenarında oturup sigara içerek nehre baktı. Sonra odadan onun 5 gün ve Alf Matson'un yarım saat kaldığı odadan resepsiyona inip taksi çağırdı. Dışarıdaki merdivenlere adımını atarken mavi beyaz bir polis arabasının son süratle yaklaştığını gördü. Araba otelin önünde fren yaptı ve Martin Beck'in daha önce görmediği üniformalı bir polis dışarı fırlayıp aceleyle döner kapılardan içeri girdi. Martin elinde bir zarf olduğunu görmüştü. Taksisi köşeyi dönüp polis arabasının arkasında durdu. Bıyığı beyazlamış kapı görevlisi arka kapıyı açtı. Martin Beck ondan beklemesini istedi. Döner kapılardan tekrar içeri girerken aynı saniye polis memuru arkasında resepsiyondaki kızla beraber dışarı doğru kapılardan geçti. Resepsiyon görevlisi onu görünce Martin Beck kıza el sallayıp polis memurunu işaret etti. Döner kapıların içinde iki tur daha döndükten sonra üçü birden otelin merdivenlerinde buluşmayı başardı ve zarf Martin Beck'e verildi. Martin Beck cebindeki son bozuk paraları da resepsiyon ve kapı görevlisine verdikten sonra taksiye bindi. Uçakta gümbür gümbür konuşan çenebaz bir İngiliz'in yanına düşmüştü. Adam tepesine eğiliyor, tükürüklerini saça saça iş gezisinde olan bir turist olarak yaptığı sıkıcı aktiviteleri anlatıp duruyordu.
Prag'da Martin Beck bir sonraki uçuşu için transit yolcu koridorundan aceleyle geçip son anda uçağa bindi. Çok şükür salyalar saçan o İngiliz'den eser yoktu. Uçak havalandığında Martin Beck zarfı açtı. Şluka ve adamları süratli olmalarıyla bilinmelerine yakışacak her şeyi yapmıştı. 6 tanığı sorguya çekmiş ve raporu İngilizce yazmışlardı. Martin Beck okumaya başladı. 22 Temmuz 1966 akşam saat 10.15'te Budapeşte Ferry Hegyi Havaalanı'na inmesinden aynı yılın 23 Temmuz sabah 10 ile 11 arası bilinmeyen bir zamanda Budapeşte'deki Duna Otel'in kapısının önünden ortadan kaybolmasına kadar geçen süre içinde Alf Sixten Madsson adlı İsveç vatandaşıyla irtibatta bulundukları polis tarafından tespit edilen şahısların sorgularının özeti. Ferry Hegyi de 22 Temmuz'u 23 Temmuz 1996'ya bağlayan gece tek başına nöbette olan pasaport kontrol memuru Ferenc Havas, Alf Madsson'u gördüğünü hatırlamadığını ifade etti. Taksi şoförü Janos Lukács, 22'si ile 23'ü arası gece saatlerinde Ferry Hegyi'den bir yolcu alıp İfjusak Otel'e getirdiğini hatırladığını belirtti. Lukács'a göre yolcu 25-30 yaş aralığında bir erkekti, sakallıydı ve Almanca konuşuyordu. Almanca bilmeyen Lukács sadece adamın İfjusak'a gitmek istediğini anlamıştı. Lukács adamın bavulu olduğunu düşünüyor, hatta arka koltukta yanına koyduğunu hatırlıyor. Tıp öğrencisi Leo Szabo, 22-23 Temmuz'da Hotel İfjusak'ta gece görevlisiydi. 17'si ile 24'ü arasında bir gece geç saatlerde otele gelen bir adam olduğunu hatırladığını söyledi. Szabo, adamın saat tam kaçta geldiğini, adını ya da uyruğunu anımsamıyordu. Ancak anlattığı şeylere bakılırsa bu adam Alf Madsson'du. Szabo'ya göre adam 30-35 yaş arasındaydı. İyi İngilizce konuşuyordu ve sakallıydı. Üstünde açık renk bir pantolon, mavi bir ceket, muhtemelen beyaz gömlek vardı. Çok fazla eşyası yoktu, bir ya da iki çanta. Szabo bu adamı bu olay haricinde bir daha gördüğünü hatırlamıyor. Taksi şoförü Bela Peter, Alf Madsson'u Otel İfjusak'tan Otel Duna'ya 23 Temmuz sabahı götürmüştü. Kahverengi sakallı ve gözlüklü genç bir adam olduğunu hatırlıyor. Eşyası bir büyük bir küçük bavuldan oluşuyormuş ve küçük olan galiba daktilo çantasıymış. Duna Otel'de çanta taşıma görevlisi olan Bela Kovacs, 23 Temmuz sabahı Madsson'un pasaportunu almış ve ona 105 no'lu odanın anahtarını vermişti. Kovacs'a göre Madsson'un üstünde açık renk muhtemelen gri pantolon, beyaz gömlek, mavi ceket ve düz renk bir kravat varmış. Kolunda açık renk bir ceket taşıyormuş. Aynı otelde resepsiyon görevlisi olan Eva Petrovic, 23 Temmuz günü Madsson'u hem otele vardığında sabah 10'dan az önce hem de yaklaşık yarım saat sonra otelden ayrıldığında görmüştü. Madsson hakkında en detaylı tarifi o verdi ve adamın kravatının rengi hariç bütün ayrıntıları %100 hatırladığını belirtti. Bayan Petrovic'e göre Madsson orta boylardaydı. Mavi gözlü, koyu kahverengi saçlı, sakallı ve bıyıklıydı. Tel çerçeveli gözlük takıyordu. Üstünde açık gri pantolon, koyu mavi yazlık ceket, beyaz gömlek, kırmızı ya da mavi bir kravat ve bej rengi ayakkabı vardı. Koluna bej rengi incecik poplin bir ceket atmıştı. Şluka bir şey eklemişti. Gördüğün üzere bildiklerimizden daha fazla bir şey öğrenemedik. Bu tanıklardan hiçbiri Madsson'un yaptığı ve söylediği özel bir şeye dikkat etmemiş. Kaybolduğu sırada üstündekilerin tarifini ülkenin dört bir yanına gönderdiğimiz eşkal ve bilgilere ekledim. Bununla ilgili başka bir şey gün yüzüne çıkarsa seni hemen haberdar ederim. İyi yolculuklar, Vilmos Şluka. Martin Beck Şluka'nın gönderdiği özeti bir kez daha okudu. Acaba Eva Petrovic, Alf Madsson'un bavulundan çıkan hırkamsı şeyin ne olduğunu anlamasına yardım eden kızla aynı kişi miydi diye merak etti. Şluka'nın mektubunun arkasına şöyle yazdı. Açık gri pantolon, beyaz gömlek, koyu mavi blazer, kırmızı ya da mavi kravat, bej rengi ayakkabı, bej rengi ince poplin ceket.
Ardından Alf Matson'un çantasında yer alanların listesini çıkardı ve baştan okudu. Sonra hepsini evrak çantasına koyup kapattı. Koltukta arkasına yaslanıp gözlerini kapadı. Uyumadı ama uçak Kopenhag üstündeki incecik bulut tabakasının altına doğru inmeye başlayana kadar böyle oturdu. Kastrup her zamanki gibiydi. Transit geçiş salonuna alınana kadar sırada beklemek zorunda kaldı. Her tür milletten insan tezgahların başına üşüşmüştü. Martin Beck bavulunu almak adlı zorlu görevi başarmadan önce güç toplamak için oturup bir Tuborg içti. Nihayet bavulunu havaalanı binasının dışına çıkarabildiğinde saat 3'ü geçiyordu. Koca bir taksi silsilesi dışarıda bekliyordu ve Martin Beck ilk gördüğüne çantasını koydu, ön koltuğa oturup şoföre Dragor'daki limanın adresini verdi. Limanda duran ve kalkmaya hazır görünen feribotun adı Drogden'di ve çok çirkin bir görünümü vardı. Martin Beck çantasıyla evrak çantasını kafeteryaya koyup güverteye çıkarken feribotla limanı terk ederek İsveç'e doğru süzülmeye başladı. Son birkaç günü Budapeşte sıcağında geçirdikten sonra boğazdan esen rüzgar onu üşütmüştü. Martin Beck çok geçmeden içeri girip bir kafeteryaya oturdu. Gemide çok sayıda insan vardı. Çoğunluğu da Danimarka'ya alışveriş kaçamağına gitmiş ev kadınlarıydı. Yolculuk bir saat bile sürmedi ve Limham'da hemen bir taksiye atlayıp Malmö'nün yolunu tuttu. Taksici konuşkandı, Güney İsveç aksanıyla konuşuyordu ve anlattıkları Martin Beck'e en az Macarca kadar anlaşılmaz geldi. 23. Bölüm. Taksi David Hall meydanındaki polis karakolunun dışında durdu. Martin Beck inip geniş basamakları tırmandı ve çantasını cam duvarlı danışma odasına koydu. 2 yıldır orada bulunmamıştı. Fakat her zamanki gibi binanın devasalığı ve heybetli ciddiyeti, görkemli andreleri ve geniş koridorları nefesini kesmişti. 2 kat yukarıda komiser yazan bir kapının önünde durdu, tıklatıp içeri girdi. Martin Beck'in kapıyı dışarıdan tıklatmasıyla içeri girip kapamasının bir olduğu ve bunda çok usta olduğu bilinirdi. Gerçekten Martin Beck öyle biriydi, selam dedi. Odada 2 kişi vardı. Birisi ayakta durmuş, cam kenarına yaslanıyor, ağzında bir kürdanı ısırıyordu. Bayağı iriydi. Diğeri masada oturuyordu, uzun inceydi, saçlarını arkaya taramıştı ve gözleri cap canlı bakıyordu. İkisi de sivil giyimliydi. Masada oturan adam Martin Beck'e eleştirel gözlerle bakıp 15 dakika önce gazetede yurt dışında olduğunu, uluslararası narkotik zincirini çökerttiğini okudum dedi. Oysa şimdi içeri girmiş selam diyorsun, böyle şey olur mu? Bir şey mi istiyorsun? 12. gece öncesi bıçaklama olayı vardı, hatırlıyor musun? Matson isimli bir adam.
Hayır, hatırlamalı mıyım?
Ben hatırlıyorum dedi cam kenarında dikilen adam duygusuzca.
Bu Monson dedi komiser, şey yapıyor. Say, sen ne yapıyorsun Monson?
Hiç, tam eve gideyim diyordum.
Aynen, hiçbir şey yapmıyor ve eve gitmeyi düşünüyordu. Ne hatırlıyorsun bakalım?
Unuttum.
Size başka nasıl hizmet edebilir?
Pazartesiye kadar olmaz. Mesai saatim bitti.
Öyle, çiğnemek zorunda mısın?
Sigarayı bırakmaya çalışıyorum.
O bıçaklama olayı hakkında ne hatırlıyorsun?
Hiçbir şey.
Hiç mi?
Hayır, o işe Backlund bakıyordu.
O ne düşünmüştü öyleyse?
Bilmem, günlerce soruşturma üstünde çalıştı durdu. Ser verip sır vermedi.
Çok şanslısın dedi masada oturan Martin Beck'e.
Neden? Backlund'la tanışabileceğin için dedi Monson.
Aynen, çok popüler biri. Yarım saat içinde dönecek. 312 no'lu oda. Sıra numarası almayı unutma.
Teşekkürler.
Şu Matson, aradığın adam mı yoksa?
Evet.
Burada mıymış, Malmö'de?
Sanmam.
Hiç eğlenceli değil dedi Monson somurtarak.
Ne eğlenceli değil? Kürdan.
O zaman Tanrı aşkına sigara iç, kim sana kürdan yedirdi?
Değişik bir tadı var diyorlar dedi Monson.
Martin Beck bu ağzı hemen tanımıştı. Muhtemelen günlerini mahveden bir şeyler vardı. Şüphesiz eşleri aramış, yemeklerinin bozulduğunu ima etmiş ve başka polis yok mu diye dırdır etmişlerdi.
13. ayrımın sonu. Sayfa 202.